Ayrım 16.
İkinci ve üçüncü pencerede de kimseyi teşhis edemediğini görünce gaga burunlu milli istihbarat görevlisi, "Korkulacak bir şey yok," dedi. "Zaten yollar açılınca buradan basıp gideceksiniz." "Ama hiçbirini tanıyamıyorum," dedi K, hafif bir dikbaşlılıkla. Daha sonra birkaç kişiyi tanıdı. Birini sahnedeki Funda Eser'e laf atarken gördüğünü çok iyi hatırlıyordu. Sürekli slogan atan bir başkasını da. Bir ara onları ihbar ederse, polisle işbirliği yapmaya niyetli olduğunu kanıtlayacağını, böylece karşılaştıklarında Necip'i görmezlikten gelebileceğini düşündü. Nasılsa bu gençlerin suçları da ciddi değildi çünkü. Ama kimseye ihbar etmedi. Bir hücrede yüzü gözü kanlı bir genç, "Komutanım," diye yalvardı K'ya, "annemize duyurmasınlar." Büyük ihtimal ihtilalin ilk heyecanıyla alet kullanmadan yumrukları ve çizmeleriyle dövmüşlerdi bu gençleri. Son hücrede de K, eğitim enstitüsü müdürünü vuran adama benzer birini göremedi. Necip buradaki korkulu gençler arasında da olmadığı için de rahatladı. Yukarıda yuvarlak yüzlü adam ile ona emir verenlerin bir an önce eğitim enstitüsü müdürünün katilini bulup Karslılara ihtilalin bir başarısı olarak sunmak da, belki de onu hemen asmakta çok kararlı olduklarını anladı. Odada şimdi bir de emekli binbaşı vardı. Sokağa çıkma yasağına rağmen bir yolunu bulup emniyet müdürlüğüne gelen adam, gözaltına alınan yeğeninin salıverilmesini istiyordu. En azından işkence yapılarak genç akrabasının topluluğa küstürülmemesini rica ediyor, çocuğun yoksul annesinin, devlet bütün öğrencilere bedava yün palto ve ceket dağıtıyor yalanına kanarak oğlunu İmam Hatip okuluna yazdırdığını, aslında ailece cumhuriyetçi ve Atatürkçü olduklarını anlatıyordu. Yuvarlak yüzlü adam emekli binbaşının sözünü kesti. "Binbaşım, burada kimseye kötü davranılmıyor," dedi ve K'yı bir kenara çekti. Katil ile lacivertin adamları, K onun bu ikisinin aynı kişiler olduğunu tahmin ettiğini sezdi. Belki de yukarıda veterinerlik fakültesindeki gözaltına tutulanlar arasındaydılar. Böylece K'yı otelden alan gaga burunlu adamla gene aynı askeri kamyona bindiler. Yolculuk boyunca K, boş sokakların güzelliğiyle, en sonunda emniyet müdürlüğünden çıkabilmiş olmasıyla ve sigaranın keyfiyle mutluydu. Aklının bir yanı askeri darbe olduğu, memleket dincilere teslim edilmediği için sinsice sevindiğini de söylüyordu kendine. Böylece vicdanını rahatlatmak için polisle ve askerle işbirliği yapmamaya yemin etti. Hemen sonra aklına yeni bir şiir öylesine güçle ve tuhaf bir iyimserlikle geldi ki, gaga burunlu MİT görevlisine, "Bir çayhanede durup çay içmek mümkün mü?" diye sordu. Şehrin her iki adımda bir rastlanan işsiz çayhanelerinin çoğu kapalıydı ama kenarda bekleyen bir askeri kamyonun dikkat çekmeyeceği kanal sokakta ocakçısı çalışan bir çayhane gördüler. İçeride sokağa çıkma yasağının sona ermesini bekleyen bir çırak çocuktan başka bir köşede oturan üç genç vardı. Biri subay şapkalı, biri sivil iki kişinin kapıdan girdiklerini görünce gerilmişlerdi. Gaga burunlu adam hemen paltosunun içinden tabancasını çıkardı ve K'da saygı uyandıran profesyonel bir tavırla gençleri üzerinde koskocaman bir İsviçre manzarası asılı duran duvara dayadı. Üzerlerini aradı, kimliklerini aldı. İşin ciddiye varamayacağına karar veren K, yanmayan sobanın hemen yanına bir masaya oturdu ve aklındaki şiiri rahat rahat yazdı. Daha sonra Rüya Sokaklar adını vereceği şiirin çıkış noktası karlı Kars sokaklarıydı ama eski İstanbul sokaklarından, Ermenilerden kalan hayalet şehir Ani'den, K'nın rüyalarında gördüğü boş, korkulu ve harika şehirlerden pek çok şey vardı bu 36 mısrada. K şiirini bitirince siyah beyaz televizyonda sabahki türkücünün yerini Millet Tiyatrosu'ndaki ihtilalin aldığını gördü. Kaleci Vural aşklarını ve yediği golleri anlatmaya yeni başladığına göre 20 dakika sonra kendisini şiir okurken televizyonda görebilecekti. Unutup defterine yazamadığı şiiri hatırlamak istiyordu K. Çayhaneye arka kapıdan 4 kişi daha girdi. Gaga burunlu MİT görevlisi onları da tabancasını çekip duvara dizdi. Çayhaneyi işleten Kürt, komutanım dediği MİT görevlisine bu adamların sokağa çıkma yasağını çiğnemediklerini, avludan bahçeye geçerek geldiklerini anlatıyordu. MİT görevlisi sezgisel bir kararla bu lafların doğruluğunu denetlemeye karar verdi. Adamlardan birinin zaten kimliği yoktu üzerinde, korkudan çok fazla titriyordu. MİT görevlisi ona aynı yoldan kendisini evine götürmesini söyledi. Duvara dayalı gençleri çağırdı, şoföre bıraktı. Şiir defterini cebine koymuş olan K da peşlerine takıldı. Çayhanenin arka kapısından karla kaplı buz gibi bir avluya çıktılar. Alçak bir duvara aşıp, buz tutmuş üç basamağa çıkıp, zincirli bir köpeğin havlayışları arasında, Kars'taki çoğu binalar gibi döküntü, boyasız bir beton yapının bodrumuna indiler. Pis bir kömür ve uyku kokusu vardı burada. Önde giden adam, uğuldayan bir kalorifer kazanının yanında boş karton kutular ve sebze sandıklarıyla yapılmış bir köşeye sokuldu. Derme çatma bir yatakta uyuyan beyaz yüzlü, olağanüstü güzel genç bir kadın gördü Ka. İçgüdüyle başını çevirdi. O sırada kimliksiz adam gaga burunlu MİT görevlisine bir pasaport verdi. Ka kalorifer kazanından gelen uğultu yüzünden aralarında ne konuştuklarını işlemiyordu ama yarı karanlıkta adamın ikinci bir pasaport daha çıkardığını gördü. Çalışıp para kazanmaya Türkiye'ye gelmiş bir Gürcü karı kocaydı bunlar. Çayhaneye döndüklerinde MİT görevlisinin kimliklerini geri verdiği duvara dayalı işsiz gençler hemen onlardan şikayet ettiler. Kadın veremliydi ama orospuluk yapıyor, şehre inen mandıra sahipleri, deri tüccarlarıyla yatıyordu. Kocası da öteki Gürcüler gibi yarı fiyatına çalışmaya razı olduğu için 40 yılda bir amele pazarında bir iş çıkarsa Türk vatandaşlarının elinden işlerini alıyordu. Bunlar o kadar parasız ve pintiydiler ki otele para vermiyor, su idaresinin hademesinin eline ayda 5 Amerikan doları toka edip bu kazan dairesinde yaşıyorlardı. Söylentiye göre memleketlerine dönünce kendilerine bir ev alacaklar, hayatlarının sonuna kadar iş yapmayacaklardı. Kutularda burada ucuza aldıkları ve Tiflis'e geri dönünce satacakları deri eşyalar vardı. İki kere sınır dışı edilmiş, gene bir yolunu bulup bu kazan dairesindeki evlerine dönmeyi başarmışlardı. Rüşvet yiyen polislerin bir türlü temizlemediği böyle mikropları askeri idare karşısından temizlemeliydi. Böylece çayhane sahibinin misafirlerine sunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğu çaylarını içerlerken, gaga burunlu MİT görevlisinin de cesaretlendirmesiyle çekine çekine masalarına oturan bu işsiz güçsüz gençler, askeri darbeden bekledikleri, temennileri ve çürümüş siyasetçilerden şikayetleriyle birlikte ihbar niteliğinde pek çok dedikodu da anlattılar. Kaçak hayvan kesimlerini, tekel deposunda dönen hileleri, bazı müteahhitlerin daha ucuza çalışıyor diye Ermenistan üzerinden et kamyonlarıyla kaçak işçi getirip barakalarda yatırdığını, bazısının adamı bütün gün çalıştırıp hiç para ödemediğini, bu işsiz gençler askeri darbenin belediye seçimini kazanmak üzere olan dincilere ve Kürt milliyetçilerine karşı yapıldığını sanki hiç fark etmemişlerdi. Dün akşamdan beri Kars'ta olup bitenler, şehirdeki işsizliğe, ahlaksızlığa son vermek ve onlara bir iş bulmak içinmiş gibi davranıyorlardı. Askeri kamyonda K, gaga burunlu MİT görevlisinin Gürcü kadının pasaportunu çıkarıp resmine baktığını sezdi bir ara. Tuhaf bir heyecan ve utanç duydu bundan. Veteriner fakültesinde durumun emniyet müdürlüğünde gördüklerinden çok daha beter olduğunu, K binaya girer girmez hissetti. Bu buz gibi binanın koridorlarında yürürken kimsenin kimseye acımaya vakti olmadığını hemen anladı. Buraya Kürt milliyetçileri, arada bir sağa sola bomba atıp bildiri bırakan sol teröristlerden ele geçirilenler ve daha çok da adı MİT kayıtlarında taraftar diye geçen herkes getirilmişti. Polisler, askerler ve savcılar, bu iki takımın birlikte yaptıkları eylemlere katılanları, Kürt gerillalarının dağlardan şehrin içine sızma çabalarına yardımcı olmaları, çeşit çeşit şüphelileri siyasal İslamcılara uyguladıklarından çok daha sert ve acımasız yöntemlerle sıkı bir biçimde sorgudan geçiriyorlardı. Uzun boylu, iri yapılı bir polis, Kaan'ın koluna yürümekte zorlanan bir ihtiyara şefkatle yardım eder gibi girdi ve onu içinde korkunç işler yapılan üç derslikte gezdirdi. Arkadaşımın daha sonra tuttuğu defterde yaptığı gibi, o odalarda gördüklerinden çok söz etmemeye çalışacağım. Birinci dersliğe girip oradaki şüphelilerin halini 3-5 saniye gördükten sonra K, insanoğlunun bu dünyadaki yolculuğunun ne kadar kısa olduğunu düşünmüştü ilk. Sorgudan geçirilmiş şüphelileri gördükçe, başka çağlara, uzak uygarlıklara, hiç gidilmemiş ülkelere ilişkin kimi hayaller ve istekler, bir rüyadaki gibi gözlerinin önünde canlandı. K ve odadakiler kendilerine verilen hayatın dibine ulaşmış bir mum gibi, tükenmekte oluşunu derinden hissediyorlardı. Bu odaya defterinde K sarı oda diyecekti. İkinci dershanede daha az durduğu duygusu uyandı K'da. Burada birileriyle göz göze gelmiş, onları dün şehir gezerken bir çayhanede gördüğünü hatırlamış, gözlerini suçluluk duygularıyla kaçırmıştı. Onların çok uzak bir rüya ülkesinde olduklarını hissediyordu şimdi. Üçüncü dershanede iniltiler, gözyaşları ve ruhunda genişleyen derin bir sessizlikte K, her şeyi bilen bir gücün bu bilgiyi bize veremeyerek bu dünyadaki hayatı bir eziyete dönüştürdüğünü hissetti. Bu odada kimseyle göz göze gelmemeyi başarmıştı. Bakıyordu ama gözünün önündekileri değil, kafasının içindeki bir rengi görüyordu. Bu renk en çok kırmızıya benzediği için bu odaya kırmızı oda diyecekti. İlk iki dershanede hissettiği, hayatın kısa, insanın suçlu olduğu duygusu burada birleşmiş, K'yı gördüğü manzaranın korkunçluğuna rağmen rahatlatmıştı. Veteriner fakültesinde de kimseyi teşhis edememesinin bir kuşku ve güvensizlik yarattığının farkındaydı. Necip'e rastlamamak onu öylesine rahatlatmıştı ki, gaga burunlu adam bir de son olarak gene teşhis amacıyla Sosyal Sigortalar Hastanesi'nin morgundaki cesetlere bakmasını istediğini söyleyince K, oraya bir an önce gitmek istedi. Sosyal Sigortalar Hastanesi'nin bodrum katındaki morgda K'ya ilk olarak en şüpheli cesedi gösterdiler. Askerlerin ikinci yaylım ateşi sırasında slogan atarken, üç kurşun yiyip düşen İslamcı militandı bu. Ama K onu tanımıyordu hiç. Cesede ihtiyatla sokulmuş, saygılı ve gergin bir hareketle selamlar gibi bakmıştı. Mermerin üzerinde üşür gibi yatan ikinci ceset, küçücük bir ihtiyar dedenindi. Sol gözü kurşunla parçalandıktan sonra akan kanla kapkara bir deliye dönüşmüştü. Polis askerlik yapan torununu görmek için Trabzon'dan geldiğini belirleyemediği ve ufak tefekliliği şüphe çektiği için gösteriyordu onu. Üçüncü cesede sokulduğunda biraz sonra göreceği İpek'i düşünüyordu iyimserlikle. Bu cesedin de tek gözü parçalanmıştı. Bir an bunun morgda yatan cesetlerin başına gelen bir şey olduğunu düşünüverdi. Yaklaşıp ölü gencin beyaz yüzünü daha yakından görünce içinde bir şeyler yıkılıp gitti. Necip'ti. Aynı çocuksuyuz. Soran bir çocuğun aynı öne uzanmış dudakları. K hastanenin soğukluğunu ve sessizliğini hissetti. Aynı gençlik sivilceleri. Aynı kemerli burun. Aynı kirli öğrenci ceketi. K bir an ağlayacağını sandı ve telaşa kapıldı. Bu telaş oyaladı onu ve gözyaşları akmadı. 12 saat önce avucunu bastırdığı alnının ortasında bir kurşun deliği vardı. Necip'i ölü gibi gösteren şey yüzünün soluk mavimsi beyazlığı değil, gövdesinin bir tahta gibi uzanmasıydı. Sağ olduğu için bir şükran duygusu geçti Kaan'ın içinden. Bu onu Necip'ten uzaklaştırdı. Öne doğru eğildi, arkasında kavuşturduğu ellerini çözdü. Necip'i omuzlarından tutup iki yanağından öptü. Soğuktu yanakları. Ama sert değildiler. Yarı açık tek gözünün yeşili K'ya bakıyordu. K kendini toparladı ve gaga burunlu adama, bu arkadaşın dün yolda kendisini durdurduğunu, bilim kurgu yazarı olduğunu belirttiğini, sonra da laciverde götürdüğünü söyledi. Onu öpmüştü, çünkü bu delikanlının çok saf bir yüreği vardı. 22. Tam Atatürk'ü oynayacak adam. Sunay Zaim'in askerlik ve modern tiyatro kariyeri. K'nın Sosyal Sigortalar Hastanesi'nin morgunda gördüğü cesetlerden birini teşhis ettiği, alelacele yazılıp imzalanan bir tutanağa geçirildi. K ile gaga burunlu adam, aynı askeri kamyona binerek ürkek köpeklerin kenara çekilip onları seyrettiği seçim afişleri ve intihar karşıtı posterler asılı bomboş sokaklardan geçtiler. Yol aldıkça kapalı perdelerin aralandığını, oyuncu çocukların, meraklı babaların geçen kamyona bir bakış attıklarını görebiliyordu K. Ama aklı hiç orada değildi. Necip'in yüzü, kas katı uzanışı gözünün önünden gitmiyordu. Otele varınca İpek'in kendisini teselli edeceğini hayal ediyordu ama kamyon boş şehir meydanını geçtikten sonra Atatürk Caddesi'nin aşağılarına doğru indi ve Millet Tiyatrosu'ndan iki sokak aşağıda Rus döneminden kalma 90 yıllık bir binanın az ötesinde durdu. Kars'a ilk geldiği akşamda güzelliği ve bakımsızlığı yüzünden K'yı hüzünlendiren tek katlı bir konaktı burası. Şehir Türklerin eline geçtikten sonra ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında Sovyetler Birliği ile odun ve deri ticareti yapan ünlü tüccarlardan Maruf Bey ve ailesi burada aşçıları, uşakları, atlı kızakları ve at arabalarıyla 23 yıl debdebeyle yaşamıştı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda, Soğuk Savaş'ın başladığı zamanlarda Milli Emniyet, Kars'ın Sovyetlerle ticaret yapan ünlü zenginlerini casusluk suçlamasıyla tutuklayıp ezince, onlar da bir daha geri dönememecesine kaybolmuşlar, konakta sahipsizlik ve miras davaları yüzünden 20 yıla yakın boş kalmıştı. 1970'lerin ortasında eli sopalı bir Marksist fraksiyon burayı işgal edip merkez olarak kullanmış, bazı siyasi cinayetler burada planlanmış, belediye başkanı avukat Muzaffer Bey yaralı olarak kurtulmuştu, 1980'deki askeri darbeden sonra yapı boşalmış, daha sonra yandaki küçük dükkan alan uyanık bir buzdolabı ve soba satıcısının deposuna, 3 yıl önce de İstanbul ve Arabistan'da terzilik yapıp biriktirdiği parayla memleketine dönen girişimci ve hayalperest bir terzinin overlock atölyesine dönüştürülmüştü. K içeriye girer girmez, turuncu güllü duvar kağıtlarının yumuşacık ışığında birer tuhaf işkence makinesi gibi gözüken bu düğme makinelerini, eski tarz büyük dikiş makinelerini, duvarlardaki çivilere asılı iri makasları gördü. Sunay Zaim, üzerinde K'nın onu 2 gün önce ilk gördüğünde giydiği yıpranmış palto ve kazak, ayaklarında asker çizmeleri, parmaklarının arasında filtresiz bir sigara, odada aşağı yukarı yürüyordu. K'yı görünce eski ve sevgili bir dostu görmüş gibi yüzü ışıdı. Koşup sarıldı ve öptü onu. Öpüşünde tıpkı oteldeki celep kılıklı adam gibi, darbe memlekete hayırlı olsun diyen bir yan da vardı. K'nın garipsediği fazla arkadaşça bir yanda. K daha sonra bu arkadaşlığı iki İstanbullunun Kars gibi fakir ve ücra bir yerde, zor koşullarda karşılaşmasıyla açıklayacaktı ama bu koşulların bir kısmını onun yarattığını da biliyordu artık. Kasvet'in karanlık kartalı benim içinde her gün kanatlanır dedi Sunay. Esrarengiz bir havayla gururlanarak. Ama kendimi kaptırmam. Sen de tut kendini. Her şey iyi olacak. Büyük pencerelerden içeri vuran kar ışığında K, yüksek tavanlarının köşelerindeki kabartmaları ve koca sobasıyla bir zamanlar gün gördüğünü hiç saklamayan geniş odadaki eli telsizli adamlardan, sürekli kendisini süzen iri kıyım iki korumadan, koridora açılan kapının yanında duran masadaki harita, silah, daktilo ve dosyalardan burasının ihtilalin yönetim merkezi, Sunay'ın elinde de pek çok güç olduğunu anladı hemen. Bir zamanlar, ki en kötü zamanlarımız da onlar dedi Sunay, otelde aşağı yukarı yürürken, en ücra, en sefil, en rezil taşra kentlerinde, değil oyunlarımızı sahneleyeceğimiz bir mekan, gece kafamızı sokup uyuyabileceğimiz bir otel odası bile bulamayacağını mı? Orada olduğu söylenen eski dostun da şehri zaten çoktan terk ettiğini öğrendiğimde, keder denen kasvet içimde ağır ağır kıpırdamaya başlardı. Ona yakalanmamak için koşturur, şehirde modern sanata, modern alemden gelen biz habercilere ilgi duyabilecek birisi var mı diye doktorları, avukatları, öğretmenleri kapı kapı dolaşırdım. Elimdeki tek adreste de kimse olmadığını öğrenince ya da polisin bize gösteri yapmak için zaten izin vermeyeceğini anladığımda ya da son bir umut, izin almak için huzuruna çıkmak istediğim kaymakam beni kabul bile etmeyince, içimdeki karanlığın artık ayaklanacağını korkuyla anlardım. O zaman göğsümde uyuklamakta olan kartal ağır ağır kanatlarını açar ve beni boğmak üzere havalanırdı. O zaman dünyanın en sefil çayhanesinde, o da yüksek otobüs garajlarının girişindeki yükseltide, bazen bizim oyuncu kızlardan birine göz koyan istasyon müdürü sayesinde istasyonda, itfaiye garajlarında, boş ilkokulların dershanelerinde, salaş lokantalarında, bir berber salonunun vitrininde, han merdivenlerinde, ahırlarda, kaldırımlarda oyunumu oynar, kasvete teslim olmazdım. Koridora açılan kapıdan içeriye Funda Eser girerken Sunay benden bize geçmişti. Çiftin aralarında öyle bir yakınlık vardı ki bu geçişte yapay hiçbir şey hissetmedi Kaan. Funda Eser o büyük gövdesini acele ve zarafetle yaklaştırıp Kaan'ın elini sıktı. Kocasıyla fısıldaşarak bir şey konuştu ve aynı meşgul havayla dönüp gitti. Onlar bizim en kötü yıllarımızdı dedi Sunay. Toplumun, İstanbul ve Ankara'daki budalaların gözünden düşüşümüzü bütün gazeteler yazmıştı. Hayatımın ancak deha sahibi talihlere gelince en büyük fırsatını yakaladığım, evet, tam sanatımla tarihin akışına müdahale edeceğim gün, birden her şey ayağımın altından çekilince bir anda en sefil çamurun içine düştüm. Orada da yılmadım ama kasvetle çarpıştım. Bu çamurun içine daha da dalarsam, pisliğin, rezilliğin, yoksullukla cehaletin içinde, asıl malzemeye, o büyük cevhere ulaşacağıma inancımı hiç kaybetmedim. Sen niye korkuyorsun? Koridordan beyaz gömlekli bir doktor elinde çantasıyla belirdi. Tansiyon aletini yarı saate bir telaşla çıkarıp takarken Sunay, pencereden dökülen beyaz ışığa öyle bir trajik edayla baktı ki, K onun 1980'lerin başındaki toplumsal gözden düşüşünü hatırladı. Ama K, Sunay'ın asıl ününü yaptığı 1970'lerdeki rollerini daha iyi hatırlıyordu. Siyasal sol tiyatronun altın çağını yaşadığı o yıllarda pek çok küçük tiyatro topluluğu arasında Sunay'ın adını öne çıkaran tek şey oyunculuk yeteneği ve çalışkanlığı kadar başrol oynadığı kimi oyunlarda seyircinin onda bulduğu Allah vergisi bir önderlik niteliğiydi. Genç Türk seyircisi, iktidar sahibi güçlü tarihi kişilikleri, Napolyon, Lenin, Robespierre ya da Enver Paşa gibi Jacobin devrimcileri ya da onlara benzetilmiş yerel halk kahramanlarını canlandırdığı oyunlarda Sunay'ı çok sevmişti. Lise öğrencileri, üniversiteli ilericiler onun acılar içindeki halkı için yüksek ve etkileyici bir sesle dertlenişini, zalimlerden bir tokat yiyorsa başını mağrurca kaldırıp, bir gün mutlaka bunun hesabını soracağız deyişini ve en kötü günde hapishaneye mutlaka bir düşmesi gerekirdi, acıyla dişini sıkıp arkadaşlarına umut verişini, ama gereğinde halkının mutluluğu için içi parçalanarak da olsa acımasızca şiddet uygulayabilmesini yaşlı gözlerle ve alkışlarla seyrederdi. Özellikle oyunların sonunda iktidarı ele geçirdikten sonra kötüleri cezalandırırken gösterdiği kararlılıkta aldığı askeri eğitimin izlerinin olduğu söylenirdi. Kuleli Askeri Lisesi'nde okumuştu. Sandalla İstanbul'a kaçıp Beyoğlu tiyatrolarında oyalandığı ve Buzlar Çözülmeden adlı oyunu okulda gizlice sahnelemeye kalkıştığı için son sınıftayken atılmıştı. 1980'deki askeri darbe bütün bu siyasal sol tiyatroyu yasakladı ve devlet 100. doğum yıl dönümü dolayısıyla televizyonda gösterilecek büyük bir Atatürk filmi çekmeye karar verdi. Eskiden kimse sarı saçlı, mavi gözlü bu büyük batılılaşma kahramanını bir Türk'ün canlandırabileceğini düşünemez. Hiç çekilmeyen bu büyük milli filmlerde başrolde hep Laurence Olivier, Kurt Jürgen, Charlton Heston gibi batılı aktörler düşünülürdü. Bu sefer Hürriyet gazetesi işin içine girip Atatürk'ü artık bir Türk'ün oynayabileceğini kamuoyuna hemen kabul ettirmişti. Ayrıca Atatürk'ü kimin oynayacağını da kupon kesip yollayan okuyucuların belirleyeceğini duyurmuştu. Bir ön jürinin belirlediği adaylar arasında olan Sunay'ın, uzun süren demokratik bir kendini tanıtma döneminden sonra başlayan halk oylamasının daha ilk gününden açık farklı öne geçtiği anlaşıldı. Yıllarca Jacoben rolleri oynamış, yakışıklı, heybetli, güven verici Sunay'ın Atatürk'ü canlandırabileceğini Türk seyircisi hemen sezmişti. Sunay'ın ilk hatası halk tarafından seçilmeyi fazla ciddiye alması oldu. İkide bir televizyonlara, gazetelere çıkıp herkese seslenen demeçler verdi. Funda Eser'le mutlu evliliğini sergileyen fotoğraflar çektirdi. Evini, günlük hayatını, siyasi görüşlerini açarak Atatürk'e layık olduğunu, kimi zevklerinin ve huylarının rakı, dans etmek, şık giyinmek, kibarlık, ona benzediğini, elinde nutuk ciltleriyle poz vererek onu tekrar tekrar okuduğunu göstermeye girişti. Erken harekete geçen bozguncu bir köşe yazarı, nutuğun aslını değil, kısaltılmış öz Türkçesini okumasıyla alay edince Sunay, kütüphanesindeki asıl ciltlerle de poz vermiş, ne yazık ki bu fotoğraflar bütün gayretlerine rağmen aynı gazetede yayınlanmamıştı. Sergi açılışlarına, konserlere, önemli futbol maçlarına gidip, her zaman herkese her şeyi soran 3. sınıf muhabirlere Atatürk ve resim, Atatürk ve müzik, Atatürk ve Türk sporu konularında demeçler verdi. Jacobenliği hiç yakışmayan bir herkes tarafından sevilme isteğiyle, Batı düşmanı dinci gazetelerle de röportajlar yaptı. Bunlardan birinde, aslında fazla kışkırtıcı olmayan bir soruyu cevaplarken, elbette bir gün, halk layık görürse, Hazreti Muhammed rolünü de oynayabilirim demişti. Bu talihsiz demeç, ortalığı karıştıran ilk şey oldu. Siyasal İslamcı küçük dergilerde kimsenin haşa Peygamberimiz Efendimiz'i oynayamayacağı yazıldı. Bu öfke gazete sütunlarına önce Peygamberimize saygısız davrandı, sonra da hakaret etti şeklinde geçti. Siyasal İslamcıları askerler de susturamayınca yangını söndürmek Sunay'a düştü. Ortalığı yatıştırırım umuduyla eline Kur'an-ı Kerim'i alıp Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed'i ne kadar sevdiğini, zaten onun da modern olduğunu muhafazakar okurlara anlatmaya girişti. Bu da onun seçilmiş Atatürk pozlarına içerleyen Kemalist köşe yazarlarına fırsat verdi. Atatürk'ün hiçbir zaman dincilere, yobazlara dalkavukluk etmediği yazılmaya başlandı. Elinde Kur'an, manevi bir havayla poz veren resmi, askeri darbe yanlısı gazetelerde tekrar tekrar yayımlanıyor, bu mu Atatürk diye soruluyordu. Bunun üzerine İslamcı basında onunla uğraşmaktan çok bir korunma dürtüsüyle karşı saldırıya geçti.